Ayrım 29, son yüzleşme, Liza Gardner, sayfa 364, 29. bölüm. Dedektif Warren'ın aradığını ilk gördüğümde gerilmiştim. Ama Boston polis merkezine giderken gerginliğim biraz daha artmıştı. Teyzemi odamda Tulip ile birlikte bırakmıştım. Boston'a sabahın erken saatlerinde yaptığı yolculuğun ardından onu dinlenmeye ikna etmek çok da zor olmamıştı. Ona işe gitmeden önce halletmem gereken birkaç işim olduğunu söyledim. Yerel bir cinayet dedektifiyle iletişim halinde olduğumu söylemeye gerek duymadım. Dedektif Warren'ın annemi bulduğundan bahsetmedim. Daha birkaç saat öncesinde hatırladığım kız ve erkek kardeşlerim hakkında benden daha çok şey bildiğini de anmadım. Geçmişimin sürekli bir sebeple beni kuşattığını hissettiğimden de bahsetmedim. Mahşer günü gelmeden yaptığım hatalarla bir bir yüzleşiyordum. Cuma günü öğleden sonra saat 3, cumartesi gecesi saat 8'e tam 29 saat var. Gökyüzü nihayet açıldı ve Boston'da buz gibi soğuk kış günlerinin o bilindik kristal mavisi yine göründü. Havanın berraklığı gözlerimi alırken başımı öne eğip omuzlarımı kamburlaştırma ihtiyacı hissettim. Ki aslında tam tersine dik durup gözlerimi ileri dirkerek etrafımda olan biten her şeyi kolaçan etmem gerekiyordu. Karla kaplı zemine ağaçların iskeletlerinin gölgeleri vuruyordu. Köşeler sulu çamurla lapa gibi yığın halinde duran kar kütleleriyle birer kör noktaydı. Ya katilim genç ve savunmasız bir kadını öldürmek için geleneksel olarak seçtiği 21 Ocak tarihinden vazgeçtiyse, belki de ayın 20'sinde 3. kurbanının, yani benim henüz tehlikeyi beklemediğimi farz ederek eline daha çok fırsat geçeceğini fark etti. Kaldı ki saat 8 çok keyfe keder bir zamandı. Son iki cinayetin işlendiği saatlerin arasında yaklaşık bir zamanda o kadar. Belki bu sene cinayet için en uygun zaman sabah saatleriydi. Ya da cumartesi gecesinin geç saatleri veya pazar sabahının erken saatleri. Bir senede pek çok şey değişmiş olabilirdi. Katil başka bir şehre taşınmış, yeni bir iş bulmuş, belki de aşık olup çocuk sahibi olmuş bile olabilirdi. Erkek ya da kadın, her kimse beni takip ediyor olabilirdi. Hem de şimdi, belki de bir hafta öncesinden başlamıştı takibe ya da belki de bir yıl öncesinden. Memur Tom McEret beni iş başındayken dikkatle inceliyordu. Ya da neredeyse bir sene sonra teyzem bir anda çıka gelip kapıma dayanabiliyordu. Ya da belki de eskilerden bir arkadaşım, dünkü lise yıllığında gördüğüm biri, hatırlamasam da her an karşıma dikilebilirdi. İlk anda benim için tehlike olduğunu düşünmediğim biri olacaktı. Zeki, tecrübeli, içimdeki tehlike çanlarının çalmasına fırsat vermeden yanıma yaklaşacak biri olacaktı katilim. 12 ay sonra bile kafamda hala cevaplardan çok sorular vardı. Bu süreçte çok fazla uykusuz gece geçirmiş, saatin tiktak seslerini dinlemiştim. Ama şimdi ilk kez korkunç sona bu kadar yakın oluşuma inanamıyordum. Caddeden aşağı doğru Harvard meydanındaki taksi durağına doğru yürüdüm. Her sesle olduğum yerde sıçrarken silahımı evde bıraktığım için iyi yaptığımı düşünüyordum. Çünkü oyunun bu safhasında hem kendim hem de etrafımdaki insanlar için ciddi bir tehlike olabilirdim. İçimden keşke bugün ayın 21'i olsa diye geçirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse tam da kavga modundaydım. O an arkamdan yaklaşan bir ses duydum. Peşimde hızlı ve karda bastığı yeri belli eden ayak sesleri vardı. Hemen yana geçip hızla arkamı döndüğümde yüzlerinin yarısını kalın atkılarının ardına gizlemiş iki üniversite öğrencisi yanımdan geçip gitti. Erkek olan yaptığım ani harekete bakıp gülümsemiş, ardından da yanındaki kızın beline daha da sıkı sarılıp onu kendine doğru çekmişti. Tam kalp atışlarım yeniden normale dönüp adımlarımı yeniden Cambridge taksi durağına doğru çevirmiştim ki cebimdeki telefonum çalmaya başladı. Telefonu cebimden çıkarıp yarı meraklı yarı kaderci bir edayla cevapladım. Alo? Hattın diğer ucundaki 9 yaşındaki Michael'dı. Annem onu aradı. Dün gece içki içti sonra ağlamaya başladı ve onu aradı. Tek kelime etmedim. Damarlarımda dolaşan suçluluk ve utanç duygularıyla ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Michael kız kardeşi Mika ve anneleri Tomika, kurtarmaya çalıştığım aile, göğsünü kanlı demir şişlerin delip geçtiği babasını elinden aldığım Michael. Michael konuşmaya devam ederek ''Ama babam telefona cevap vermedi.'' dedi. Sesi hızlı ve ifadesizdi. Sadece hikayeyi anlatmaya çalışıyordu o kadar. ''Telefonu kapı komşumuz kadın adam Tilly yanıtladı ve bize Stan'in yangın merdiveninden düştüğünü söyledi. Kadın adam bize Stan'in öldüğünü söyledi.'' ''Kadın adam mı?'' diye sordum. Ağzımdan çıkarabildiğim tek kelime bu olmuştu. ''Komşumuz Gary Tilton. Eskiden erkekti, şimdi kadın. O yüzden ona Tilly ya da kadın adam diyoruz. Amacımız onu kızdırmak değil ama.'' ''Anladım. Charlie, Stan gerçekten öldü mü?'' ''Evet. Bu çok iyi.'' Çocuğun sesindeki coşkunlukla hem şaşırmış hem de irkilmiştim. ''Annem ona geri dönecekti, bizi de geri götürecekti. Daha iki gün geçmeden hayat ona çok zor gelmeye ve parmaklarımızı dahi kırsa erkeğini geri istediğini söylemeye başladı. Ona bağırdım Charlie, olmaz dedim, bunu bize yapmayacağına söz verdiğini söyledim. Ama o daha da çok ağlayarak telefona sarıldı. Annem neden böyle Charlie, neden artık bizi sevmiyor?'' Michael'ın sesi kesilmişti. Artık ifadesiz bir aceleyle konuşmuyor, alenen ağlıyordu. Michael hıçkırıklarına teslim olurken ben bir kar kütlesine yaslanmış bir çocuğu teselli edecek, suçumu bastıracak doğru sözleri bulmaya çalışıyordum. Bu çocuğu baba katili olmaktan kurtarmıştım. Hem melek hem de intikamcı rolünü oynamıştım. Gelecekteki umut adına hareket etmiştim. 9 yaşındaki Michael babası için hem yas tutup hem de sevinirken bu bana oldukça mantıklı gelmişti. En sonunda üzgünüm dedim. Michael hıçkırıklarını bastırarak o yeniden iyi olacak mı diye sordu. O diyerek kız kardeşini değil annesini kastettiğini anlamıştım. Ona biraz zaman ver Michael. Annen daha önce hiç tek başına kalmamış. Biraz tecrübe edinmesi lazım. Şimdi gidip başka bir pislik bulacak kendine dedi. Muhtemelen tahmininde yanılmıyordu. ''Siz orada mı kalacaksınız yoksa annen dönmekten bahsediyor mu?'' Stan'in ölüm haberinin Tomika'yı yeniden eski evine dönmesi konusunda yüreklendirebileceğini hiç düşünmemiştim. Belki de insanlara yaptığını, benim onlara nasıl yardım ettiğimi de anlatırdı. ''Dönemeyiz, binayı kapatıyorlar, tamir etmeleri gerekiyormuş.'' ''Yeni yerinizi sevdiniz mi?'' ''Bahçeyi çok sevdim. Ağaçlar falan var. Ve ev güneş alıyor. Mika pencerelere bayılıyor. Dün tüm gününü pencerenin önünde geçirdi. Hatta ilk kez gülümsedi.'' ''Çok güzel Michael. Bunu duyduğuma çok sevindim.'' ''Annem henüz kirayı ödeyemeyeceğimizi söylüyor.'' ''Hayır, bir süre bu konuda rahatsınız. Ben ilk iki ayın kirasını ödemiştim. Onlar için tuttuğum ev parka ve iyi bir okula yürüme mesafesinde tadilat yapılmış bir evin son katıydı. Burayı bulmak için çok uğraşmıştım. Kirası ödenmiş güzel bir evin Tomika'nın tek başına yaşayıp mutlu olabileceğini de fark etmesine yardımcı olacağını ummuştum. Ama belki de kendimi kandırmıştım. Tomika'yı yargılamak, onu arayıp cesur olmasını söylemek istiyordum. Ama kendimi yine kocaman bir acil serviste annesinin yaraladığı ve ağzını bıçak açmayan küçük bir kız olarak hatırlıyordum. ''Annem cenazeye gitmek istiyor. Babam artık öldüğüne göre belki biraz para alabileceğimizi söylüyor.'' Cevap vermedim, bu konuda bir fikrim yoktu. ''Bence gitmemeliyiz. Oradan koptuk artık. Böyle devam etmeliyiz. Bana sorarsan böylesi daha güvenli.''
''Belki de üçünüz baban için bir cenaze töreni düzenlemelisiniz.''
''Hayır,'' dedi Michael, sesi sertti. Tıpkı sinirlenen yetişkin bir erkek gibiydi.
''Onu özlemen çok normal Michael. O kötü biri değildi. Eminim zaman zaman size iyi davrandığı olmuştur. Eminim o zamanlar hoşuna gitmiştir. Eminim ki babanı özlüyorsundur.''
Michael cevap vermedi.
''Benim annem de saçımı okşardı.'' diye fısıldadım. ''Kabus gördüğüm gecelerde. Saçımı okşayıp bana şarkı söylerdi. İşte o annemi severim, onu özlüyorum.''
''Anneni bir daha görecek misin?''
''Hayır. Sen
hala ondan korkuyor musun?''
''Ona hayır demek istiyordum. Şimdi artık büyüdüğümü, ateş edip birilerini dövebildiğimi, karanlıklarda gölgeleri kovalayabildiğimi söylemek istedim. Ama Michael'a yalan söyleyemezdim.'' ''Evet, her zaman.'' dedim.
''Babam nasıl öldü Charlie?''
''Artık önemi yok Michael, sen güçlü bir erkeksin. Annen ve kardeşin yanlarında senin gibi biri olduğu için çok şanslılar.'' Ayaklarının altındaki zemin sallanmaya başlamıştı. Bu aşağıdaki tünele metronun yaklaştığının habercisiydi. Şimdi gitmem gerek Michael. Aradığın için teşekkürler. Bir süre buralarda olmayabilirim. Eğer ararsan ve ben cevap veremezsem... Hep aklımda olduğunu bil Michael. İnanıyorum sen güçlü bir çocuksun ve her şey çok güzel olacak.
Charlie, teşekkürler.
Michael telefonu çabucak kapattı. Ben de telefonumu çantama atıp trene koştum. Vagona binmeden önce her iki tarafımı da kontrol ettim. Kendime en uzak duvar dibinde tüm kapıları kontrol edebileceğim, gelip giden insanları izleyebileceğim bir yer seçtim. Siyah deri çantam kucağımda, yumruk yaptığım ellerin de çantamın üzerindeydi. Dikkatle vagondaki yüzleri inceledim. Farklı gözlerle buluştum. Ta ki etrafımdaki herkes bir bir yanımdan kalkıp uzaklaşıncaya kadar. Bir başıma oturdum ama yine de kendimi güvende hissetmedim. Charlene Rosalind Carter Grant. Dedektif D.D. Warren usulca her bir kelimeyi üzerine basarak ve yerinde kullanarak söyledi. Beni lobide karşılamıştı. Köpeğimi ve silahımı sormuş, Roxbury'ye kadar ikisini de yanıma almadan gelişimi hakiki bir hayret, hatta şüpheyle karşılamıştı. Bu kez beni küçük ofisine davet etmektense, içinde 8 kişilik geniş bir masa olan nispeten daha büyük bir toplantı odasına almıştı. Odadaki bir diğer kişi de dedektif O idi. O üzerindeki yakalı mavi erkek gömleğiyle büyük bir yazı tahtasının önünde duruyordu. Dedektif Warren'ın da onun yanına geçmesiyle birbirleriyle ne kadar uyumlu olduklarını fark ettim. D.D. de aynı tonlarda bir gömlek giymişti ama onunki ipekti. D.D. gömleğini siyah kumaş pantolonla kombin ederken o mavi gri çizgileri olan kömür grisi bir pantolon seçmişti. D.D. sert yüz hatlarını yumuşatan kısa sarı saçlarını açık bırakmıştı. O ise gür kahverengi saçlarını ensesinde büyük bir topuz yapmıştı. Karşımda aynı amaç için çalışan iki farklı kadın polis profili vardı. Biri yaşça daha büyük, biri gençti. Biri atletik, diğeri daha kadınsıydı. Birinin gözleri masmaviydi, öbürününse koyu kahverengi. Ama her ikisi de işinin ehliydi. Keşke odada bana arkadaş olması için tulip de olsaydı. D.D. sözcükleri bastırarak bir kez daha, ''Charlene, Rosalind, Carter, Grant'' dedi, ''Neden bize söylemedin?'' ''Anlaşılan o ki geçmişimden kurtuluşum yok.'' D.D. beni şüpheyle süzdü. ''Bizi araştırmamız için iki isim verdin. Biri Rosalind Grant, diğeri de Carter Grant.'' Başımla onayladım. Masanın üzerine bir dosya fırlattı. Dosyanın masaya çarptığı an çıkardığı sesle yerimde irkilmiştim. ''Al sana ayrıntılı bir rapor. Kız kardeşin, erkek kardeşin, annen. Hiç okudun mu bunu?'' Başımı hayır anlamında salladım. Klasöre baktıysam da dokunmak için harekete geçmedim. Doktorlar teyzeme her şeyi kendi başıma hatırlamamı tavsiye etmişlerdi. Ben hazır olmadan beni bir şeyleri hatırlamaya zorlamanın bana daha büyük bir duygusal zarar verebileceğini söylemişlerdi. Neyden daha büyük bir duygusal zarar? Her sabah annemi saçları yerine kafasında tıslayan yılanlarla, gecenin bir vakti mezar kazarken gördüğüm kabusların aslında çok da yanlış olmadığını bilerek uyanmamdan daha büyük bir zarar verebilir miydi? Kusursuz solgunlukta ve kıpırtısız bir kız bebek, ondan daha küçük mermer gibi bir erkek bebek. Ben son 20 yılımı bunları unutmak için harcamıştım. Rosalind Grant, Carter Grant. Bir zamanlar sevdiğim ama annemin deliliği yüzünden kaybettiğim kız ve erkek kardeşlerim. Koridorun sonunda ağlayan bebekler onlardı. Ben de daha minik bir çocukken onlara yardım etmem gerektiğini biliyordum. O hemşireye söylemeliydim ya da yağmurlu günlerde onları alıp kaçmalıydım. Denemiştim aslında ama ben de küçük ve savunmasızdım. Güçlü olan ve her şeyi bilen annemdi. En sonunda her şeyi unutmayı tercih etmiştim. Deli bir anne, öldürülen iki kardeş. Aklımın böyle karma karışık olmasının başka ne sebebi olabilirdi ki? Gözlerimi önümdeki karton dosyaya diktim. Kardeşlerimin tüm hayatının böylesi incecik karton bir dosyaya sıkıştırılmış olması hiç adil değildi. Onlar daha iyisini hak ediyordu. Hepimiz daha iyisini hak ediyorduk. Dedektif O sertçe konuşmaya başladı. ''Neden sen? Senin yaşamana izin vermiş, onlar ölmüş.'' Bunu düşünmüş olmalısın. Mutlaka bir sebep bulmuşsundur. Sen işbirlikçi iyi bir evlat mıydın yoksa? Belki onlar sızlanan arsız çocuklardı. Kes şunu. Sesim daha gür çıksın istemişim aslında ama daha çok bir fısıltı gibiydi. Boğazımı temizleyip yeniden denedim.
Bana saldırmak mı istiyorsunuz? Kabul ama onlara yapmayın, onlara laf etmeyin. Onlar sadece birer bebekti. Rahat bırakın onları yoksa buradan giderim.
Dedektif Warren bana hak vermişçesine partnerine kaşlarını çatmıştı. Ya da belki hak verdiği falan yoktu. Bu da iyi polis, kötü polis oyununun son perdesiydi. Ama sonradan birkaç şeyi fark ettim. Beni merkeze çok farklı bir eyalette 20 yıl önce işlenmiş iki cinayetle ilgili konuşmak için çağırmamışlardı. Ya da Facebook sayfasından bahsetmek ya da yarın gece katilimi nasıl tuzağa düşürebileceğimi anlatmak değildi amaçları. Tüm bunlar yerine önüme koydukları sadece karton bir dosya içindeki çocukluğuma dair polis raporlarıydı. Benden bir şey istiyorlardı. Asıl soru ne istedikleri ve bunun bana neye mal olacağıydı. Dedektif Warren bana dönüp çocukluğun hakkında ne hatırlıyorsun diye sordu. Bakışlarımı dosyadan almadan omuzlarımı silktim. Çok fazla şey değil, hatırlamıyorum. Boğazımı tekrar temizledim. Erkek kardeşimi bile hatırlamıyorum. Ne gülüşünü ne ağlamalarını, sadece cesedini hatırlıyorum. O minicik haliyle tıpkı bir heykel gibi kas katı halini. Bir an durup yeniden boğazımı temizledim, işe yaramıyordu. Gözlerimi iki dedektiften uzaklaştırıp halıya diktim. Çok üzgünüm. Dedi bunun sebebi belki de onu yaşarken hiç görmemiş olman olabilir dedi. Adli tıp uzmanımız cesetler konusunda bir adli antropoloğa danıştı. İskeletin büyüklüğü esas alındığında zamanında doğmuş gibi görünse de birkaç hafta erken doğma ihtimali de mevcut. Hatta rahim içinde ölmüş bile olabilir. Her iki şekilde de bebeğin bu dünyada fazla kalmadığını söylemek mümkün. Bir an kendimi erkekler iğrenç yaratıklardır derken duydum. Erkekler büyüyüp kızlardan tek bir beklentisi olan adamlara dönüşür. Bunlar benim sözlerim değildi. Hatıramda arka planda çalan sözlerin bir parçasıydı. Kendimi tutup bu kelimeleri beynimden silmek istercesine başımı hafifçe iki yana salladım. Ne zaman doğmuş?
Bilmiyoruz, doğum belgesi yok.
Adı Carter'dı. Nasıl bildiğimi bilmesem de onu biliyorum. Sandık gibi bir saklama kabının üzerinde yazıyordu.
İrkilmiştim, onu öldürdü. Önce doğurdu, sonra da öldürdü. Öyle düşünüyorsunuz değil mi?
Yaşça daha büyük olan dedektif omuzlarını silkti. Teknik olarak annem bir cesedi istismar etmek ve bir çocuğun ölümünü gizlemekle suçlanıyor. İskelet kalıntılarına bakılacak olursa bebek ölü mü doğdu yoksa doğduktan sonra mı öldürüldü bilmenin imkanı yok. Ama mantığımızı çalıştıracak olursak.
Dedektif o merakla araya girip sen ne düşünüyorsun diye sordu. O kadınla yaşayan sensin, ne olmuş olabileceğini bize sen söyle.
Ben bir erkek bebek gördüğümü hiç hatırlamıyorum, sadece adını biliyorum. Belki annem söylemişti, belki de o saklama kabını gördüm, bilmiyorum. Cesedini gördüm, Carter ismini de hatırlıyorum. Kabullendim ve kendimden bir parça addettim onu. Kendimce onu böyle onurlandırdım.
Ama onu hatırlamadığını söylemiştin.
Gözlerimi dedektif O'ya kaldırdım. İnsan kendine yalan söyleyebilir. Siz de bilirsiniz bunu. Bir şeyleri bilirken bilmemek de mümkündür. İnsanlar bunu hep yapar. Buna üzerine örtme denir.
Bize Rosalind'den bahset dedi genç dedektif.
Onu severdim. O ağlardı. Ben de yardım etmeye çalışırdım. Onu severdim.
Didi o daha önce mi doğmuştu diye sordu. Bilmiyorum ama daha fazla yaşadı öyle değil mi?
Dedektif usulca muhtemelen bir yıl dedi. Bakışlarımı yere çevirdim ama gördüğüm yerdeki halı değildi. Berber marka mavi gri halının desenleri benim için bakışlarımı içinde yüzdürdüğüm bir pişmanlık deniziydi.
Acil servisteydim diye fısıldadığımı duydum. Annem bana kırık bir ampul yedirmişti. Acil servisteydim ve kan kusuyordum. Odada o güzel nazik görünümlü hemşire vardı. Ona bir şeyler söylemem gerektiğini hissettiğimi hatırlıyorum. Ama yapamadım. Yapmadım. Annem beni bu konuda çok iyi eğitmişti.
Dedektifler tek kelime etmediler.
Bir süre sonra anlamıyorum dedim. Teyzem iyi, normal biri. Ben yavru köpekleri, kedileri severim ve kibritle asla oynamam. Ama annem, benim kendi annem. Ama sırf dikkat çekmek için bana öyle korkunç şeyler yaptı ki bu beni yine de şanslı bir çocuk kılıyor.
Dedektif Au atılarak kendini öyle mi görüyorsun diye sordu. Yani sence şanslı mısın?
Bakışlarımı ona kaldırdım. Nesin sen? Lanet bir fahişe falan mı?
Genç dedektifin gözleri hayretle kocaman açılmıştı. Didi o an aramıza girip elini meslektaşının omuzuna koydu.
Didi bizim anlamaya çalıştığımız şey diyerek partnerine baktı. O trajik çocukluktan nasıl sağ kurtuldu ve o durum şu anki durumunu ne kadar etkiliyor?
Didi'ye onu takip etmeyen boş gözlerle baktım.
Nasıl hayatta kaldığımı ben de bilmiyorum. Uyandığımda bir hastanedeydim ve teyzem beni yanına aldı. O zamandan beri de bir daha arkama bakmamak için elimden geleni yaptım. Hatırladığım birkaç şeyi de sadece rüyalarımda görüyordum. Yani belki de gerçek bile değiller diye düşündüm. Bilmiyorum, bilmek istemedim. Hayatımın ilk 8 yılını aklımdan bilerek sildim attım. Eğer bu son 20 yılımda da zaman zaman bazı boşluklar olduğu anlamına geliyorsa buna hiç şaşırmam.
Siz şimdi bana okula başladığınız ilk günü, 3. sınıftaki köpeğinizi, okul balosunda giydiğiniz kıyafeti anlatabilirsiniz.
Ama ben yapamam.
İki dedektif de beni şüpheyle süzdüler.
Gerçekten buna inanmamızı mı bekliyorsun?
İlk konuşan kötü dedektif o olmuştu.
Tüm çocukluğunu hafızamdan sildiğini mi söylüyorsun yani?
Lütfen, ben hayatımın büyük bir kısmını hafızamdan sildim, hatırlamıyorum. Bunu size başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hayatımın ne ilk haftasını ne de son haftasını hatırlıyorum. Bilmiyorum, odaklanmıyorum. Belki bu çok garip ama işe yaradığı gerçek. Her sabah yeniden uyanıyorum ve teyzem beni almaya gelmeden önceki zamana dair hatırladığım tek şey artık uyanmak istemediğimdi. Yaşıyordum ve bu beni fazlasıyla hayal kırıklığına uğratıyordu.
8 yaşındaydım diye fısıldadım. 8 yaşındaydım ve keşke ölseydim diyordum.
Didi bize rüyalarından bahset dedi.
Bazen rüyalarımda ağlayan bir bebek görüyorum. Öyle gerçekçi ki. Ama dün gece rüyamda annemi fırtınada bir mezar kazarken gördüm ve başında saçları yerine bana tıslayan yılanlar vardı. Ben de koridorun sonundaki bir odadan bir kız bebeği alıp kaçtım. Tabii gerçekte annemin saçları yılandan olmuş olamaz ve tabii küçük bir çocuk kucağında bir bebekle bir ağaca tırmanamaz. Üstelik rüyamdaki bebeğin adı Abigail'di. Oysaki kardeşimin adının Rosalind olduğunu biliyoruz.
Dedektif O sertçe Abigail mi dedi? Dedektif Didi ile birbirlerine bakmışlardı.
Bize Abigail'den bahset.
Başımı sallayıp başıma saplanan ağrıyı savuşturmak için şakaklarımı ovaladım.
Siz bahsedin. Kayıtlarınızda Abigail diye biri var mı? Çünkü ben teyzeme bu ismi söylediğimde o bana tanımadığını söyledi. İki bebek vardı, Rosalind ve Carter. Abigail diye biri yok.
Elimizde hiç doğum belgesi olmadığını söylemiştim hatırlarsan. Bundan asla emin olamayız.
İki dedektif de haşin bakışlarla beni süzdü.
Rüyanda Abigail nasıl biriydi?
Bebekti, bana gülümsüyordu. Kocaman kahverengi gözleri vardı.
Dedektif O araya girerek kahverengi gözler dedi. Mavi olabilir mi?
Bilmiyorum. Rüyamda kahverengilerdi. Ama belki de bütün bebeklerin gözü önce mavi değil midir?
Dedi ama sen kahverengi olarak hatırlıyorsun dedi. Mavi gözler sonradan kahverengi olabilir. Ama bir bebeğin gözleri kahverengi iken sonradan mavi olmaz.
Başımı iki yana salladım. Bu derece ısrarcı olmalarıyla kafamı karıştırıyordu.
Teyzem iki bebek olduğunu söyledi.
Polisler de öyle bulmuşlar.
Didi yavaşça başka bebeklerin olma ihtimali de var dedi. Polis kayıtlarına göre annen oldukça sık yer değiştirirmiş. Tek bir yerde bir seneden fazla kaldığı pek görülmemiş. Belki bu insanların çok soru sormasını engelleyip hamileliklerini gizlemek içindi.
Memurlar kiraladığınız evleri araştırmış. Ama varsa diğer bebekleri farklı yerlere gömmüş olabilir. Ormana atmış olabilir. Ya da farklı şekillerde kurtulmuştur cesetlerden.
Nasıl bir kadın böyle bir şey yapar ki?
Didi omzunu silkerek bir psikopat dedi. Munchausen by proxy sendromu narsistlikle ilgili bir durum. Bir kadının insanların ilgisini çekmek için kendi çocuğuna zarar verip hastalığını somutlaştırması. Yeni doğmuş bebekleri öldürme de bu işin içinde mevcut. Hamileliklerini uygunsuz bulmuş, hatta yeni doğacak bebeğin dikkati kendi üzerine toplamasından endişe etmiş olabilir. Buna göre de kendince önlem almış.
Dedektif O, sen ne düşünüyorsun Abigail diye sordu.
Ne?
Dedektif Warren, O'ya ters ters bakarak yeniden bana döndü.
Hiç anneni bulmayı denedin mi? Hayır, bir an duraksayıp karnımın yan tarafına dokundum. Ben sanırım kötü bir şeyler olmuştu. Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırıldığımı biliyorum. Sonra teyzem geldi. Bir daha da annemi hiç görmedim. Teyzem de hiç bahsetmedi. Sanırım ben anneme kötü bir şey yaptım.
Polise bir 911 çağrısı gelmiş. Polisler eve geldiklerinde seni kanlar içinde bulmuşlar. Yapılan aramalarda antredeki gömme dolapta insan kalıntıları bulunmuş. Annen için arama emri çıkarıldıysa da hiçbir zaman yakalanamamış.
Ama onu bulduğunuzu söylemiştiniz.
O araya girerek dikkatimi başka bir noktaya çekmeye çalıştı.
Teyzenle konuştuğunu söyledin dedi. Burada mı? Seni ziyarete mi gelmiş? Yoksa telefonda mı konuştunuz?
Burada.
Nerede?
Odamda.
Ne zaman geldi?
Bu sabah.
Peki ya dün gece?
Ne olmuş dün geceye?
Dün gece bizimle konuştuktan sonra nereye gittin? Teyzenle mi konuştun? Arkadaşlarınla mı buluştun? Köpeğini yürüyüşe mi çıkardın?
Eve gittim. Bir gece önce çalışmıştım ve uyumamıştım. Çok yorgundum.
29. ayrımın sonu. Sayfa 379.